İkinci kaset, ikinci yüz. Irak. Osmanlı yönetimi sona erdiği zaman Irak, Şiilerle Sünniler, kırsal ve kentsel nüfus ve Araplarla azınlıklar arasında mücadelelere sahne olmaktaydı. Ancak bu unsurların hemen hemen tümü İngiliz manda yönetimine karşı ortak bir tavır almışlardı. İngiltere'nin 1920'deki isyanı bastırması 40 milyon sterline mal oldu. Bundan sonra İngiltere, manda yönetimini uzun süre sürdüremeyeceğini anladığından, Haşimilerden eski Mekke Şerifi Hüseyin'in oğlu olan ve 1. Dünya Savaşı sırasında İngiltere'ye çok yardım etmiş bulunan Faysal'ı kral yaparak ülkeye 1922 yılında özerklik verdi. Irak 10 yıl sonra 1932'de bağımsız bir krallık oldu. Ancak toprak reformu gibi siyasal ve ekonomik sorunlar ülke içi gerginlikler yaratarak etkin bir hükümetin kurulmasını önledi. 1927 yılında yörede petrolün bulunması, ülkenin 1934'ten sonra dünyanın petrol üreticisi ülkeleri arasına girmesi ve stratejik coğrafi konumu yüzünden Irak, batılı devletler için önemli bir ülke haline gelmiş ve İngiltere 1930 yılında, yani bağımsızlıktan önce, bir ittifak ile Irak'ı kendisine bağlamıştı. Bu ittifaka göre Irak hükümeti dış politikasının yürütülmesinde İngiltere'ye danışacak, savaş durumunda iki devlet birbirlerine bütün güçleriyle yardım edecek ve İngiltere Irak'ta üsler bulunduracaktı. Ancak 1930'ların sonlarına doğru biraz da Filistin'deki İngiliz tutumu yüzünden ülkede İngiliz aleyhtarlığı güçlenmeye başlayacaktı. 2. Filistin. Filistin 1. Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı Devleti'nin toprakları içindeyken, savaştan sonra İngiltere'nin manda yönetimi altına geçti. Bölge Ürdün akarsuyu tarafından ikiye bölünür. Akarsuyun batısı Filistin, doğusu ise Ürdün'dür ve bütünüyle bir Arap devletidir. Filistin mandası hükümlerine göre İngiltere bölgede bir Yahudi yurdunun kurulmasını sağlayacak. Fakat aynı zamanda Filistin halklarının hepsinin medeni ve dini haklarını koruyacak siyasal, yönetimsel ve ekonomik koşulları gerçekleştirecekti. Hükmün temelindeki büyük çelişki, bugünkü Orta Doğu bunalımlarının çıkış noktasını oluşturmaktadır. 1919 yılında yalnız Ürdün'ün değil, bütün Filistin'in nüfusu Arap'tı. Dünya ekonomik bunalımı ve Almanya'da Hitler'in Yahudi karşıtı politikası sonucu, 1934 yılında Filistin'deki Yahudilerin sayısı 900 bini buldu. Ancak yine de Yahudilerin Araplara oranı 1/3'tü. Ne var ki eğitilmemiş ve sermayeden yoksun Arap üreticisi, eğitilmiş ve sermayesi ile gelen Yahudi ile rekabet edecek durumda değildi. Zamanla kendi ülkesinde ikinci sınıf yurttaş haline geldi. Bu durum ise Araplarla Yahudiler arasında geçimsizlikler ve hatta çatışmalar yarattı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Filistin'deki İngiliz mandat yönetimi sona ererken, Filistin toprakları üzerinde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararı ile bağımsız bir İsrail devleti kurulacak. 1948 ve o tarihten bugüne kadar bu devlet ile Arap devletleri arasında sürekli ve yakın bir tarihte tümüyle biteceğe de benzemeyen silahlı çatışmalar çıkacaktır. 3. Suriye. Suriye halkı genellikle homojen bir nitelik gösterir. Nüfusun %90'ı Arap ve bunların da çoğunluğu Sünni'dir. Şiiliğin bir kolu olan Aleviler, nüfusun %15'ini oluşturmakla birlikte gerek Suriye politikası ve gerekse silahlı kuvvetlerdeki payları, oranları çok aşan bir düzeydedir. Dürzilerin oranı %3, Hristiyan Arapların ise %8'dir. Bugünkü Lübnan'la birlikte düşünülürse, Suriye Osmanlı egemenliği altında bir bütün olarak yönetildi. Bölgenin tümünde ortak yasa ve kurallar geçerliydi. Fransa ise Suriye'de böl ve yönet, divide and rule anlayışına dayanan bir politika izledi. Böylece Fransız ordusunun Emir Faysal'ı yendiği 1920 ile 1925 yılları arasında mandater güç Suriye'yi 5 ayrı siyasal birime böldü. Nüfusun %10'unu oluşturan Aleviler bölgesi, nüfusun %2'sine sahip Dürziler bağımsız hükümeti, Halep Devleti, Şam Devleti ve Lübnan. Bunlardan yalnız Lübnan bugüne kadar varlığını korumuştur. Her siyasal birimin yapısal zayıflığı Fransız yönetimi için iyi bir avantaj olmuş ve Fransa bir süre birleşik bir muhalefetle karşılaşmadan bölgedeki egemenliğini sürdürmüştür. Lübnan'da 1975'te başlayan iç savaş, Suriye ve İsrail'in zaman zaman bunalımlara yol açan müdahaleleri, bölgede Fransa'nın bıraktığı kötü mirasın ürünleridir. Bölgedeki istikrarsızlığın bir başka nedeni ise, ister kırsal ister kentsel alanda olsun, aile ve klan dayanışmasının güçlü bir nitelik göstermesidir. Yani feodal tarım düzeni ve büyük burjuvazi, büyük ve köklü aileler tarafından denetlenmekte ve böylece Suriye politikası bir aileler politikası haline gelmekteydi. Bu özellik bugün de bir dereceye kadar sürmektedir. Böl ve yönet politikasına rağmen Arap milliyetçiliğinin çok güçlü olduğu bu bölgede hatırlanacağı gibi Birleşik Arap Krallığı'nın merkezi Şam olacaktı. Fransa'nın yönetimini sürdürmesi kolay olmadı ve milliyetçilere daha yakın bir politika izleyen Halk Cephesi hükümetinin Fransa'da iktidara gelmesiyle 1936 yılında Suriye'nin bağımsızlığı tanındı. Hristiyan Arapların nüfusun en az yarısını oluşturduğu Lübnan'da ise 1926 yılında ve Fransa'nın denetimi altında bir cumhuriyet ilan edilmişti. 4. Mısır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Saad Zavlul ve Nahas Paşalar Vafd Partisi'ni kurdular. Parti İngiltere'den tam bağımsızlığının alınması ve Sudan'la birlik kurulması ana temaları üzerine kurulmuştu. Osmanlı topraklarının geleceğinin kararlaştırıldığı Paris Barış Konferansı'nda Vafd sesini duyurmaya çalışmışsa da başarı sağlayamadı. Ancak parti 1952 yılına kadar Mısır'ın en güçlü partisi olarak kaldı. Büyük baskılar karşısında İngiltere 1922 yılında Mısır'ı tek taraflı olarak Meşruti Krallık olarak ilan etti. Bu yarı bağımsızlık statüsünde Sudan, savunma, kanalın güvenliği ve yabancı çıkar ve azınlıkların korunması konuları İngiltere'nin sorumluluğu altında kaldı. Bundan sonra 2. Dünya Savaşı'na kadar Mısır, kral ile parlamento ve hükümeti denetleyen Vafd Partisi arasında güç mücadelesine sahne olacaktır. 5. Suudi Arabistan. 18. yüzyıla gelindiğinde Suud ailesi Riyad'ın yakınında bir kasaba olan Direya'da yönetici olmuş ve 1745'te Suud İbn Mukri'nin oğlu Muhammed, Necid Emiri ilan edilerek Suud Hanedanlığı resmen kurulmuştur. 1744 yılında Suud ailesi daha önce söze edilen Abdülvahhab ile işbirliği yapmaya başladı ve böylece Müslümanlığın katı yorumunu yapan mezhep taraftarlarının da desteğini sağladı. Suudi devleti şimdiki biçimiyle ancak 1932'de kurulacaksa da 1744 yılı Suudi siyasal sisteminin kurulduğu tarih olarak kabul edilebilir. Dinsel hevesle birlikte Suud-Vahhabi koalisyonu çok kısa bir süre içinde Diriya bölgesinin dışına taşmaya başladı. 1812 yılına gelindiğinde Suudi denetimi Riyad, Necid, Hasa, Rakip Haşim ailesinin memleketi olan Hicaz ve burasının kutsal yerlerine kadar genişledi. Bu gelişmeler karşısında endişeye düşen İstanbul, Mısır valisi Mehmet Ali ve oğlu İbrahim Paşa'yı sultanın otoritesine karşı koyan bu hareketi bastırmakla görevlendirdi. 1818 yılına gelindiğinde Suudi ailesinin denetim alanı daraltılarak Riyad ve yakın çevresiyle sınırlandırıldı. Suudi gücünün yeniden canlanması ve Suudi Arabistan Devleti'nin ortaya çıkışı 1902 yılında Abdülaziz'le başlar. 1912'de Necid'i, bir yıl sonra da Hasa'yı denetim altına aldı. 1926'da ise tüm kutsal yerleri Haşimilerden eline geçirdi. 1927'de İbn Suud kendisini Hicaz ve Necid kralı ilan etti. Yeni devlet 1932 yılında Suudi Arabistan Krallığı adını aldı. Suudi Arabistan'ın bağımsız bir devlet olarak kurulmasında hiçbir Avrupa devletinin yardımının bulunmaması ve tarihinde de sömürge konusu olmaması, Suudi yöneticilerine öteki krallık rejimlerinin hiçbirinde görülmeyen tarihi bir meşruluk kazandırmıştı. Kral Abdülali'nin 41 erkek çocuğu oldu. Arap dünyasında bir önder, çok ender olarak bu kadar kişisel meşruluk sağlayabilmiş, dini değerleri hünerli bir biçimde kullanabilmiş ve geniş ailesini fetih ve güçlenme yolunda bu kadar başarılı örgütleyebilmiştir. Bunda olağanüstü petrol gelirinin de payı olacaksa da bu konuyu ileride ele alabiliriz. İran ulusçuluğu. 1736 yılında Safavi hanedanlığını önce zayıflatan ve sonra da yıkan en önemli neden İran'ın eski derdi olan kabileler arası çatışmalardır. Bu tarihten sonra ülkede büyük karışıklıklar çıktı ve istikrarlı bir hükümet 1794 yılına kadar kurulamadı. Bir Türk kabilesi olan Kaçarlar bu tarihte İran'da denetimi ellerine geçirerek merkezi bir hükümet kurdular. Başkentleri Tahran'da 1925 yılında Rıza Şah tarafından düşürülene kadar iktidarda kaldılar ve Safavilerinkinden daha istikrarlı bir yönetim sağladılar. Ne var ki dış baskılar Kaçarların bu güçlü yönetimini uzun süreli kılmadı. 19. yüzyılın ortalarından başlayarak İran, bir yandan yeni yeni güçlenen Rusya, öte yandan da bu gücü dengelemek isteyen İngiltere'nin baskısı altında kaldı. İran üzerindeki bu etki alanı kurma mücadelesi, 1. ciltte görüldüğü gibi 1907 tarihli sömürge antlaşması ile çözüme bağlandı. Ortası tampon bölge olarak kalan İran'ın kuzeyi, Rus, güneyi ise İngiliz etki alanı olmuştu. İran'da dış baskılar ve merkezi otoritenin zayıflaması sonucunda 1906 yılında bir devrim oldu. İran'da insan hakları, self-determination ve halka dayalı hükümet gibi batı kaynaklı kavramlar bir zamandan beri aydınlar, öğrenciler, tüccarlar ve din adamları arasında yayılıyordu. Düzenin korunamaması, sarayın çürümüşlüğü, yabancı etkisinin güçlenmesi ve en önemlisi dini kuruluşun mal ve mülkünün kamulaştırılması girişimleri molla ve pazar tüccarlarını harekete geçirdi. Şii din adamlarının önderliğinde halk başkentte gösterilere başladı. Tüccarlar dükkanlarını kapayarak ekonomik hayatı altüst ettiler. Şahın askerleri ile karşı karşıya geldiklerinde 10 bin kadar İranlı asilerin davasını benimsemiş olan İngiliz Büyükelçisinin oturduğu binaya sığındı. Büyükelçinin arabuluculuğu sonucunda Şah bir kurucu meclisin toplanmasına izin verdi ve meclis de İran'ın ilk anayasasını ilan etti. Ancak meclis ve anayasa çok kısa ömürlü oldu ve 1908'de Rus yardımı ile Şah her ikisini de ortadan kaldırdı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya ile İngiltere İran'ı işgal ederek paylaştılar. 1917 Bolşevik devriminden sonra İran tümüyle İngiltere'nin etkisi altına girdi. Ancak İngiltere'nin ülkeyi koruyuculuğu altına almak istemesi, İran hükümetinin devam eden çürümüşlüğü ve Şah'ın ülkeyi yönetmedeki yeteneksizliği 1921 yılında Tahran'da yeni bir milliyetçi hareket başlattı. Hareketin önderi Ziyaettin Tabatabay Rus yardımı ile kurulmuş bulunan Kazak Tugayı'na güveniyordu. Kendisini başbakan, Tugay komutanı Rıza'yı savaş bakanı yaptı. Ancak Rıza 1923 yılında Tabatabay'ı devirerek önce başbakan oldu. 1925'te de Şah olarak taç giydi. Bundan sonra 20 yıl İran tarihi büyük ölçüde Rıza Şah'ın tarihi sayılabilir. Bazı tarihçiler Rıza Şah'ın yaşamını ve İran'da yapmak istediklerini Atatürk'ünkine benzetmektedirler. O da kendisini önce askerlik alanında göstermiş, Batı uygarlığının meyvelerini ülkesine getirmeye çalışmıştır. İran'ın İslamiyet öncesi görkemini vurgulayarak birleşik bir ulusal duygu yaratmaya çalıştı. Ahamenit ve Sasani imparatorluklarının aslan ve güneşi İran bayrağı üzerine çizildi ve dini etkinin sınırlandırılması için Müslümanlıktan önceki Zerdüşt inancı da devlet dini olarak kabul edildi. Eski Sasanice'den esinlenerek yeni hanedanlığa Pehlevi adı verildi. Rıza Şah İran'ı modern bir devlet ve İranlıları da modern bir toplum haline getirmek için çeşitli reform hareketlerine girişti. Ancak diktatör olarak acımasız taktikleri programının başarısını etkiledi. Her şeyden önce Atatürk'ün Türk halkına uyandırdığı saygı ve sevgiyi İran'da kendisi için yaratamadı. Ayrıca 1930'ların ortalarına gelindiğinde birçok yönleriyle örnek almak istediği Atatürk'ün aksine kişisel iktidar ve zenginlik hırsı ile siyasal rakiplerinin çoğunu bazen apaçık öldürterek ortadan kaldırmaya başlamıştı. İran aristokrasisi de Şah'ın bu terör yönetiminin kurbanı oldu ve servetleri ellerinden alınarak Şah'ınkine eklendi. Dolayısıyla Rıza Şah'ın girişimleri Türkiye'de Atatürk'ün reformlarının yaygınlığına, köklülüğüne ve başarısına yaklaşamadı. İşin aslına bakılırsa İran geniş kapsamlı bir reform hareketine Türkiye kadar hazırlıklı da değildi. Batı eğitim kurumlarında okumuş ya da okuyan, Avrupa düşünce ve dünya görüşüne sahip çok az İranlı vardı. Ayrıca Atatürk'ün gerçekleştirdiği devrim öncesinde Türkiye İran'a göre Avrupa ile daha çok içli dışlı idi. Üstelik İran Türkiye kadar bütünleşmiş de değildi. Türkiye reformların kök salabileceği homojen bir toplumken İran çeşitli ırk ve mezheplere bölünmüş durumdaydı. 1933'te Hitler'in iktidara geçmesiyle Rıza Şah bu yeni diktatörde potansiyel bir müttefik gördü ve kendine yardımcı olmak üzere Alman uzman ve danışmanlarını Tahran'a davet etti. Bu davranışın bir nedeni de Sovyetler Birliği'ne karşı güçlü bir müttefike sahip olmaktı. İkinci Dünya Savaşı sırasında ileride görüleceği gibi İran yeniden Rusya ile İngiltere tarafından işgal edilince Rıza Şah 1941 yılının Ağustos'unda tahttan indirilerek ülkeden uzaklaştırıldı. Türk Ulusçuluğu 1. Genel olarak başarılı bir ulusal kurtuluş savaşından sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve devletin bunu izleyen gelişmeleri öteki Orta Doğu ülkelerinden çok değişik nitelikte olmuştur. Bunun nedenleri arasında en önemli pay ister ilkel ister modern anlamda olsun Türk ulusçuluğunun yabancı güçlerce baskı altında tutulmamış olmasındadır. Sürekli bağımsız yaşamış olan Türk ulusu ancak 2 yıl süren yabancı işgalinden sonra yeniden evinin efendisi olmuştur. Türk ulusçu gururu dimdik ayakta kalmıştır. Bu durumun en önemli sonucu ise emperyalist yönetime karşı öteki sömürge ülkelerinde görülen eziklik duygusunun toplumda yer etmemesi ve dolayısıyla batıya karşı güçlü bir tepkinin bulunmamasıdır. Türkiye'yi öteki Orta Doğu ülkelerinden ayıran ikinci özellik ister dış ister iç politikada olsun devlet yönetimindeki sorumluluk duygusudur. Binlerce yıllık bağımsızlık tarihi olan Türk halkı ve yöneticileri, kimi doğru kimi yanlış kararlar vermişler ve sonuçlarını kabullenmişlerdir. Kendi bağımsız iradelerinden doğan yanlış kararların yarattığı kötü sonuçlardan dolayı başkaları pek ender suçlanmıştır. Yabancılar tarafından ezilmedikleri olgusunun da katkısıyla uzun tarihlerinde başka uluslara, düşüncelere, akımlara ve dinlere bağnazca düşmanlık temelinde politika oluşturmamışlardır. Bu iki tarihsel davranış kalıbının ulaştığı nokta, Türkiye'nin devlet yönetimindeki sorumluluk anlayışıdır. Kısa bağımsızlık tarihi olan ve emperyalizmin yıkıcı etkilerini uzun süre yaşayan ülkelerde bu sorumluluk anlayışı azdır. İzlenen yanlış politikaların tarihsel deneyim eksikliğinden kaynaklanan yanlış kararların yarattığı düş kırıklıklarının sorumlulukları çoğunlukla dışarıda aranmıştır. Bunun bir başka sonucu, dışarıda sorumlu olarak damgalanan hedeflere bağnazca düşmanlık temelinde politika yapılmasıdır. Dolayısıyla sorumluluk dışarıda arandığı zaman içerideki baskıcı ve totaliter yönetimler bu tür eleştiriden uzak hükümlerini sürdürebilmişlerdir. Hala da sürdürmektedirler. Sonuç olarak devlet işlerinde sorumluluk anlayışına sahip yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde Mustafa Kemal ve onun izinde yürüyenlerde işler kötüye gittiği zaman tüm sorumluluğu başkalarına yükleme alışkanlığı yoktu. Belki de Türkiye'nin Avrupa dışında demokrasi rejimini önemli eksikleri olsa da yürütmeyi başaran devletlerden olmasının ve Batı ile anlamlı ve organik bağlar içinde bulunmasının temel nedeni bu sorumluluk anlayışıdır. Bu genel çerçeve içinde Türkiye'nin bağımsızlıktan sonra izlediği dış politikasının temel özelliğinin Batı'ya eğilimli olması anlaşılır bir davranıştır. Batı ittifaklarına sıkı sıkıya bağlılık olarak beliren bu temel yönelim, güvenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdidi karşılamak gibi sınırlı ve geçici bir olay değil, sürekli bir dış politika tercihidir. Kurtuluşundan sonraki ilk 20 yıl içinde bağımsızlık ve egemenlik konularında son derece kıskanç olan Türkiye, dönemin büyük devletlerine karşı yansız bir politika izlemeye çalışmıştır. Bu yeni kurulmuş bulunan devletlerin izledikleri dış politikanın ayırt edici bir özelliği olduğundan kolay anlaşılır bir tutumdur. Ancak bu iki savaş arası döneminde bile Türkiye hem siyasal hem de ekonomik bakımdan Avrupa Uluslar Topluluğu'nun üyesi durumuna gelmiştir. Bu temel yöneliş ileride ele alınacağı gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hiç değişmeden ve hatta güçlenerek sürmüş ve Türkiye kısa zamanda batılı devletlerin yalnız sempatizanı değil, aynı zamanda sıkı bir müttefiki olmuştur. Daha önce incelendiği gibi Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önderi 19. yüzyılın pozitivist filozoflarından ve özgürlük, anayasacılık ve ulusçuluk gibi başat düşünce akımlarından etkilenmişti. Anadolu'nun batılı işgalcilere karşı yürüttüğü askeri ve siyasal kampanya bile özünde Avrupa modeline uygun bağımsız bir Türk ulus devleti yaratma mücadelesiydi. 19. yüzyılın ikinci yarısının güçlü ulusçuluk hareketi, 20. yüzyılın ilk yıllarında Doğu Avrupa'da Batı Avrupa modeline bilinçli bir biçimde dayandırılan bağımsız ulus devletler topluluğuna yol açmıştı. O ana kadar bu süreç Osmanlı Devleti'nin sınır eyaletindeki Türk olmayan nüfusu etkilemiş ve devletin asıl gövdesi sakat kalmıştı. Antant devletlerinin önce gizlice sonra da açıkça Anadolu'yu paylaştıkları 1915-1920 dönemi bu zayıflığın ve sakatlığın Fransız, İngiliz, İtalyan ve Yunan hükümetlerince açıkça görülmesi ve sömürülmesinin acımasız öyküsünü anlatır. Ancak Anadolu'da bir Türk ulusal bilincinin doğması ve Sırbistan, Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan gibi devletlerin kurulmasında kullanılan yöntemlerin aynısıyla bir Türk ulusal devletinin ortaya çıkması, çatışmanın niteliğini temelinden değiştirdi. Batı ile Orta Doğu geleneği, yeni ile eski ve Hristiyan ile Müslüman arasındaki sonsuz gibi görünen mücadelenin yerini, şimdi ve belki de tarihte ilk kez olarak, sonunda organik bir uyuma varabilecek benzer yapıların çatışması aldı. İşte bu uyum, Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar Türkiye'yi Avrupa Uluslar Topluluğu'nun içinde tutmuş, Batı kültürüne yabancı olarak kabul edilen bir bölgede batılılaşmış bir ulus ortaya çıkarmış ve sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin sürekli batıya eğilimli dış politikasını biçimlendirmiştir. Batılılaşmış ulus kavramı, bu özel Anadolu deneyinde yapısal benzerliğin bulunduğu Avrupa ülkeleriyle uyumlu bir biçimde doğan ve böyle yaşamak isteyen bir ulus olarak anlaşılmalıdır. 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra Türkiye, Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesine dayalı bir dış politika izledi. Böyle bir politikanın kararlı bir biçimde izlenmesi, Türkiye'ye olumlu bir uluslararası ortam sağladı. 1920'lerden bu yana 75 yıllık tarihsel deney, böyle bir durumun ulusal kurtuluş savaşları sonrasında çok ender olarak sağlandığını göstermektedir. Lozan Barış Görüşmeleri'nin ve antlaşmanın başarısı şu temel tutumlara bağlanabilir. Türkiye, görüşmelerden olumlu bir sonuç alınabilmesini sağlayacak gerçekçi ve haklı çerçevenin sınırlarını çok iyi çizmesini bilmiştir. Arap ülkeleri üzerinde herhangi bir hak talep etmeyerek, Trakya'da haklılığı kolaylıkla gösterilebilecek isteklerinin bir bölümünden fedakarlıkta bulunarak, gerçeklere uymadığı anlaşılmış olan tazminat davasına itibar etmeyerek, ve çözümü ertelenebilecek konularda sağduyusunu göstererek Türkiye olumlu sonuçlar doğuran bir barış antlaşması kazanmış ve kendisiyle batılı devletler arasında uzun süreli bir barış kurmuştur. Lozan'da kesin bir sonuca bağlanamayan sorunlarda daha sonra çözüme kavuşmuştur. İki savaş arası dönemin çalkantılı havasında bu sorunları, Boğazların rejimi ve İskenderun sancağı sabırla bir görüşme ortamının doğmasını beklemeden, zora başvurarak ya da oldu bittilerle çözmek için fırsatlar çıkmamış değildi. Ama yeni Türkiye Cumhuriyeti böyle bir serüvenciliğe hiçbir zaman başvurmamıştır. Türkiye 1923 yılından sonra aşırı bir iyimserlikle tarihsel megali ideanın Anadolu topraklarına gömüldüğünü düşünerek Yunanistan'la ilişkilerini sürekli bir dostluk temeline oturtmaya çalışmış, Balkan ülkeleriyle zaten var olan dostluk bağlarını güçlendirmiştir. Kendisini batıdan sürekli tehdit eden İtalya ile bile ilişkilerini karşılıklı anlayış havası içine sokmaya çalışmış, Musul üzerindeki düzenlemeyi kolaylaştırarak İngiltere ile ilişkilerini normalleştirmiş ve Suriye'de mandater devlet olan ve bu yüzden arada sırada bazı anlaşmazlıkların ortaya çıktığı Fransa ile ilişkilerde içten bir havanın yaratılmasını sağlamıştır. Hitler iktidara gelip mihver devletlerini oluşturduğunda ve bunun tehdit edici etkileri Doğu Avrupa ve Balkanlar'da hissedildiğinde Milletler Cemiyeti'nin üyesi olmakta duraksamamıştır. Ayrıca savaşı bir bakıma yasaklayan Bryant-Kelleck Paktı'na da ilk imza atan devletler arasındadır. Kısaca sürekli yurtta barış, dünyada barış ilkesinden esinlenen Türkiye, uluslararası barış ve güvenlik çabalarının hemen hemen tümüne katılmıştır. Atatürk'ün dış politikasının ayırt edici bir özelliği, bağımsızlıktan hemen sonra gelen askeri rejimlerin gösteriş ve pervasız girişimler biçiminde özetlenebilecek serüvenci dış politikalarına benzememesidir. 2. Lozan'dan kalan sorunların çözülmesi. 1923'ten sonra İkinci Dünya Savaşı'na kadar Türkiye'nin izlediği dış politikayı etkileyen en önemli unsur, Türkiye'nin kuruluşundan hemen sonra Avrupa'nın en güçlü devletleriyle sınır komşusu olmasıdır. Türkiye, Kuzeydoğu'da Sovyetler Birliği ile, Irak'taki Manda yönetimi ve Kıbrıs dolayısıyla güneyde İngiltere ile, Suriye'de mandater devlet olarak Fransa ile ve 12 ada yüzünden İtalya ile sınır komşusu olmuştu. Ayrıca Bulgaristan ve çok kısa bir süre önce savaştığı Yunanistan ile ortak sınıra sahipti. Böylece dört tarafı güçlü devletlerle sarılı olan ve yeni kurulmuş bulunan Türkiye'nin son derece tedbirli ve gerçekçi bir dış politika izlemesi gerekiyordu. Üstelik Türkiye bir yanda Avrupa'nın güçlü devletleri ile sınır komşusuyken, öte yanda Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından sonra bu antlaşmanın çözümünü sonraya bıraktığı sorunlarla da uğraşmak durumunda kalmıştır. Bunların büyük bir bölümü şimdi sınır komşusu olduğu Avrupa'nın büyük devletleriyle ortaya çıkan sorunlardı. A. Yunanistan ile sorunlar. Lozan Antlaşması'ndan sonra Türkiye ile Yunanistan'ın ilişkilerinin normalleşmesini engelleyen unsurların başında etablis sorunu gelmektedir. Daha Lozan Konferansı sırasında Türkiye'de kalan Rumlarla Yunanistan'da kalan Türklerin değişimi konusu ele alınmış ve iki devlet arasında 30 Ocak 1923'te bir sözleşme imzalanmıştı. Buna göre azınlıkların değişimi yapılacak ancak 30 Ekim 1918 tarihinden önce İstanbul'da yerleşim, etablis, Rumlarla Batı Trakya'ya yerleşmiş Türkler bu değişimin dışında kalacaklardı. Ayrıca sözleşmeyi uygulamak üzere Türk ve Yunan temsilcilerinin de katıldıkları uluslararası bir komisyon kurulacaktı. Ancak komisyonun çalışmaya başlaması ile birlikte Türk ve Yunan temsilcileri arasında etablis sözcüğünün kapsamı konusunda anlaşmazlık çıktı. İstanbul'da mümkün olduğu kadar çok Rum bırakıp ileride bunları bir baskı unsuru olarak kullanmak isteyen Yunanistan sözcüğün kapsamını geniş yorumlamak istemiş. Her ne biçimde olursa olsun 30 Ekim 1918'den önce İstanbul'da bulunan Rumlar olarak kabul ettirmek istiyordu. Türkiye ise anlamın Türk yasalarına göre yorumlanmasında ısrar etmiştir. Anlaşmazlık komisyonca çözülemeyince Milletler Cemiyeti'ne, oradan da istişari mütalaa için Milletler Arası Daimi Adalet Divanı'na gittiyse de anlaşma sağlanamadı. Ve iki ülke arasındaki ilişkiler savaş rüzgarlarını estirecek derecede gerginleşti. Gerginliğin sürmesi şimdi Doğu Akdeniz'de bir tehdit unsuru haline gelmeye başlayan İtalya dolayısıyla en çok Yunanistan'ı askeri, siyasal ve ekonomik bakımdan zarara sokmaya başlayınca Yunan Başbakanı Venizelos tutumunu yumuşattı ve bu yumuşama Türkiye'de de olumlu akisler yaptı. Bu gelişmelerin sonucunda 10 Haziran 1930'da bir anlaşmaya varılarak yerleşme tarihleri ve doğum yerleri ne olursa olsun bütün İstanbul Rumları ile Batı Trakya Türkleri ahali mübadelesinin dışında bırakıldı. Türkiye ile Yunanistan arasında bundan başka bir de İstanbul'daki Ortodoks Kilise Patriği sorunu ortaya çıktı. Türkiye sürekli Osmanlı Devleti'nin başına dert olmuş bulunan bu kurumu İstanbul'dan çıkarmak istemiş. Ancak yalnız Yunanistan'ın değil, hemen hemen bütün batılı devletlerin tepkisiyle karşılaşmıştır. Sonunda varılan anlaşma ile siyasete karışmaması koşuluna bağlı olarak Patriğin İstanbul'da kalması kabul edilmiştir. Böylece 1930 yılına gelindiğinde iki ülke arasında yüzyıllardan beri süregelen ve 1829 yılında Yunanistan'ın bağımsızlığını alması ile şiddetlenen ve Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında kanlı çatışma biçimini alan sürtüşme, Yunanistan'ın Kıbrıs sorununu 1950'lerin ortalarında uluslararası alana getirmesine kadar ortadan kaldırılmış oldu. B. Fransa ile sorunlar. Lozan'dan sonra Türk-Fransız ilişkilerinin normalleşmesini engelleyen sorunlar çıktı. Bir kere Türkiye-Suriye sınırının çizilmesi konusunda beliren anlaşmazlıklar Türk-Fransız ilişkilerini gerginleştirdi. 20 Ekim 1921 tarihli Ankara İtilafnamesi'ne göre Türkiye-Suriye sınırının çizilmesi için bir komisyon kurulmuştu. Ancak komisyon 1926 yılına kadar çelişen iddialar yüzünden herhangi bir sonuca varamadı. Nihayet Türk ve Fransız hükümetleri doğrudan diplomatik görüşmelere girişerek 18 Şubat 1926 tarihli Dostluk ve İyi Komşuluk Sözleşmesi'ni imzaladılar. Bu sözleşme hem Türk-Suriye sınırını çizmekte hem de genel olarak iki ülke arasındaki ilişkileri düzenlemekteydi. Taraflar aralarındaki anlaşmazlıkları barışçı yollardan çözecekler ve taraflardan birine bir saldırı olduğu takdirde öteki tarafsız kalacaktı. İkinci olarak Türkiye'deki Fransız okullarında tarih ve coğrafya gibi derslerin Türkçe ve Türk öğretmenler tarafından okutulması konusunda Türk hükümetinin ısrarı ortaya yeni bir anlaşmazlık çıkardıysa da iş oldu bittiye getirildi ve Fransa da daha ileri gidemedi. Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerde asıl önemli sorun borçlar sorunudur. Daha önce de değinildiği gibi Kırım Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti başta Fransa olmak üzere batılı ülkelerden borç para almıştı. Bu borçların miktarı ve nasıl ödeneceği konularında Lozan'da anlaşmaya varılamadı ve konunun borç tahvilleri sahipleri ile Türkiye arasında yapılacak görüşmelerde çözülmesi kararlaştırıldı. 13 Haziran 1928 tarihinde imzalanan anlaşmalarla bir çözüme varılmışsa da Türkiye 1931 yılında ilan edilen Hoover moratoryumuna uygun olarak borçlarının taksitlerini ödemeyi durdurunca konu yeniden alevlendi. Fransızlar Türkiye'nin borcunu tamirat borcu olmadığını ve dolayısıyla Hoover moratoryumunun kapsamı dışında kaldığını iddia ettiler. Görüşmeler yeniden başladı ve 22 Nisan 1933'te Paris'te yeni bir borç sözleşmesi imzalandı. Yukarıda sayılan sorunların çözümü ve özellikle Almanya'da Hitler'in iş başına gelmesinden sonra Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler hem gelişti hem de yakınlaştı. Türkiye'nin bu tarihlere rastlayan Balkanlarda çok yönlü işbirliği girişimleri Fransa'nın Doğu Avrupa politikasıyla da uyum içindeydi. Ancak bu iyi ilişkiler 1936 yılında ortaya çıkan Sancak-Hatay sorunu yüzünden kısa bir süre içinde olsa yeniden bozuldu. Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında Fransa ile imzalanan Ankara İtilafnamesi ile Sancak Türkiye sınırlarının dışında bırakılmıştı. Ancak İtilafname'ye Sancak'taki Türk unsurunun çıkarlarını koruyacak ve bölgeye özellik verilmesi için gerekli zemini hazırlayacak hükümler de konmuştu. Bundan sonra 1923 Eylül'ünde Milletler Cemiyeti Meclisi Suriye üzerindeki Fransız yönetimini kabul edince Sancak da Fransız manda yönetimi altına girmişti. Bu durum fazla bir sorun çıkarmadan Fransa'nın 1936 Eylül'ünde Suriye'ye bağımsızlık vermesine kadar sürmüş ve bu tarihten sonra Fransa'nın hak ve vecibelerinin Suriye'ye geçmesi yüzünden Sancak'ta yaşayan Türklerin geleceği Türk hükümetini endişeye düşürmüştür. Bunun sonucu olarak Fransız hükümetine verilen 9 Ekim 1936 tarihli notada Suriye'ye verilen bağımsızlığın Sancak'a da verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Fransa ise cevabi notasında Suriye'ye bağımsızlık verirken ülkeyi parçalamaya hakkı olmadığını söylemekteydi. Ancak Fransa bu gerekçeyi öne sürerken Lübnan'ı ayrı bir siyasal birim olarak ortaya çıkardığını unutmuş görünmekteydi. Bu arada Sancak'ta gösteriler yapılmakta ve Türklerle Fransız polisi arasında kanlı çatışmalar ortaya çıkmaktaydı. Konuyu tartışmak için toplanan Milletler Cemiyeti Meclisi'nde Türk ve Fransız temsilcileri görüşmeler yaptı ve 1937 Ocağı'nda Sancak sorunu üzerinde bir ilke anlaşmasına varıldı. Bu anlaşma Milletler Cemiyeti Meclisi tarafından da hemen kabul edildi. Anlaşma şu hükümleri getirmekteydi. İ. İskenderun ve Antakya iç işlerinde bağımsız ama Suriye ile gümrük birliği halinde olan ayrı bir siyasal varlık olacaktı. İ. Bu siyasal birimin dış işleri bazı koşullar altında Suriye tarafından yönetilecekti. İ. Türkçe resmi dil olacak ve bölgede mecburi askerlik sistemi uygulanmayacaktı. İ. Bölge tahkim edilmeyecek ve Sancak'ın toprak bütünlüğü Türkiye ile Fransa tarafından güvence altına alınacaktı. Bu anlaşma Sancak sorununu tam çözemedi ve 1937 yılının yaz aylarında yeniden karışıklıklar çıktı. Bu arada Avrupa'da uluslararası ilişkiler gerginleşmişti ve statükodan memnun olan devletlerin bu statükonun korunması açısından Türkiye'ye olan ihtiyaçları artmıştı. Bunların sonucunda Türk-Fransız askeri temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonunda 3 Temmuz 1938'de Sancak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi statüsünün ortaklaşa korunması hakkında bir askeri anlaşma yapıldı. Buna göre Sancak'ın iç ve dış güvenliği 6000 kişilik bir kuvvet tarafından sağlanacaktı. Bu kuvvetin 1000 kişisi Sancak'tan, geri kalan kısmı da yarı yarıya Türk ve Fransız kuvvetlerinden sağlanacaktı. 1938 Ağustos'unda yapılan seçimler sonucunda Sancak'taki Türk topluluğu Sancak Meclisi'nde 40 milletvekilliğinden 22'sini elde ettiler. Eylül'de de Sancak Hatay Devleti adını aldı. Hatay Devleti bir yıl kadar bağımsız kaldıktan sonra 29 Haziran 1939'da meclisin oy birliği ile aldığı karar üzerine Türkiye'ye katıldı. Oldu bittiler ve askeri güç kullanmayan Türk diplomasisi iki savaş arası dönemde bir başarı daha elde etmişti. C. İngiltere ile Musul sorunu. Musul 30 Ekim 1918 tarihli Mondros silah bırakışması imzalandığı zaman Türk kuvvetlerinin elinde bulunuyordu. Ancak İngiltere bırakışma sözleşmesine dayanarak müttefikler güvenliklerini tehdit eden bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik yeri işgal hakkına sahip olacaklardır. Bölgeyi işgal etti. Mudanya bırakışması imza edildiği zaman ise henüz Türk kuvvetlerince kurtarılamamıştı. Lozan Konferansı sırasında Türkiye etnik ve coğrafi nedenlerle Musul'un Türkiye'ye bırakılmasını istemişse de İngiltere statükonun korunmasında diretmiş ve sorun bir çözüme bağlanamamıştı. Lozan Antlaşması'nın hükümlerine göre taraflar 9 ay içinde bir çözüm yolu bulamadıkları takdirde sorun Milletler Cemiyeti'ne sunulacaktı. 1924 yılındaki İstanbul Konferansı'nda taraflar arasında bir anlaşma sağlanamayınca sorun aynı yıl Milletler Cemiyeti Konseyi'ne gönderildi. Türkiye o sıralarda Milletler Cemiyeti'nin üyesi olmamakla birlikte ilgili taraflardan biri olarak Dışişleri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras tarafından temsil edilmiştir. İngiltere Musul bölgesinde bulunan petrol kaynaklarını ve manda yönetimi altına aldığı Irak'ın stratejik önemini düşünerek Musul'dan vazgeçmek niyetinde değildi ve bunu da Türkiye'ye kabul ettirmekte kararlıydı. Üstelik konseyde İtalya ile Fransa gibi devletlerin Türkiye'ye baskı yapmasını da sağlamıştı. Fransa daha önce söze edilen 18 Şubat 1926 tarihli Türk-Fransız Sözleşmesi'ni Musul sorunu çözülene kadar meclisin onayına sunmamıştı. Bu arada Milletler Cemiyeti Konseyi bölgede statükonun bozulmaması ve durumu yerinde inceleyecek bir uluslararası komisyonun kurulması kararını aldı. Bu karardan sonra Türk-Irak sınırında yerel bazı çatışmalar çıktı ve bunun üzerine Brüksel'de geçici nitelikte bir sınır saptandı. Bu arada Doğu Anadolu'da İngiltere'nin de kışkırtmasıyla Mustafa Kemal'in reformlarına karşı gerici bir ayaklanma da çıkmıştı. Türk hükümeti Musul'da bir anlaşma olmadığı takdirde İngiltere'nin bu genç devleti rahat bırakmayacağını, iyi ilişkiler kurma peşinde olduğu batılı devletlerle yakınlaşmanın bu sorunun çözümüne bağlı olduğunu ve ileride yapılacak köklü reformların sağlam bir temele oturtulabilmesi için dışarıda rahat bir ortama ihtiyaç duyduğunu anladı. Böylece 1925 yılında Uluslararası Komisyon'un araştırmaları sonucu verdiği rapor ve bu raporu Milletler Cemiyeti Konseyi'nin Aralık 1925'te kabul etmesi üzerine Türkiye fazla diretmedi ve İngiltere ile Türkiye 5 Haziran 1926 tarihinde anlaşmaya vardılar. Bu anlaşma ile geçici Brüksel hattı Türk-Irak sınırı olmuş, Musul Irak'a bırakılmış ve Türkiye'nin Musul petrollerinden 25 yıl süreyle %10 hisse alması kabul edilmiştir. Türkiye daha sonra 500 bin İngiliz lirası karşılığında bu hakkından feragat edecektir. Böylece yeni Türkiye Cumhuriyeti ile batılı devletlerden biri arasındaki sorun ortadan kaldırılmış ve ileride ilişkilerin geliştirilebileceği bir zemin hazırlanmış olmaktaydı. Ancak Musul sorunu ve bu sorunda İngiltere'nin çeşitli yollardan Türkiye'ye yaptığı baskıların kısa vadedeki en önemli sonucu Türkiye'nin Sovyetler Birliği'ne yaklaşmasıdır. 3. Türk-Sovyet ilişkilerinin gelişmesi. Sovyetler Birliği ile Kurtuluş Savaşı'ndaki yakın ilişkiler Cumhuriyet kurulduktan sonra da iştenliğini korudu ve Lozan'dan kalan sorunların çözümünde batılı devletlerin Türkiye'ye karşı davranışlarının etkisi altında gelişti. İngiltere ve Milletler Cemiyeti'nin Musul sorununda tutumları ve İngiltere'nin 1925'te Doğu ayaklanmasını kışkırtması, Türkiye'yi Sovyetler Birliği'nin desteğini arama yoluna iterken, Sovyetler Birliği de aynı yıl imzalanmış bulunan Locarno Antlaşmalarını kendisine yönelik düzenlemeler olarak yorumlamış ve bunların sonucu olarak iki devlet arasında 17 Aralık 1925 tarihinde bir tarafsızlık ve saldırmazlık antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre iki devlet birbirlerine saldırmayacak, taraflardan biri saldırıya uğradığı takdirde öteki tarafsız kalacak ve taraflar birbirlerine yönelik siyasal düzenlemelere girmeyecekti. Ayrıca taraflar üçüncü devletlerle siyasal nitelikte anlaşmalar imzalamadan önce birbirlerine danışacaklardı. Bu noktadan sonra Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki siyasal ilişkiler gelişmiş, ancak ekonomik ilişkilerin gelişmesi bazı engellerle karşılaşmıştır. Bir kere iç savaştan yeni çıkmış olan Sovyetler Birliği kendi ekonomik kalkınması ile meşgul olmaktaydı ve bu yüzden Türkiye'nin ekonomik ihtiyaçlarına cevap verecek durumda değildi. Ayrıca Sovyetler Birliği Türkiye'nin ihraç etmek istediği malları almıyordu. Üstelik Moskova'nın bazı önemli Türk kentlerinde ticari temsilcilikler açmak ve bunlara ülke dışı haklar tanınmak istenmesi Türk hükümetini tedirgin ediyordu. Ekonomik ve ticari ilişkilerin düşük bir düzeyde kalmasına rağmen Türk-Sovyet siyasal ilişkileri gelişti. Bunun örnekleri şöyle sıralanabilir. Türkiye'nin katıldığı ilk uluslararası konferans olan Cenevre Silahsızlanma Konferansı'nda 1928, Türkiye heyeti Sovyetler Birliği'nin topyekün silahsızlanma konusundaki tezini desteklemiştir. Bryant Kelly Paktı'nı bir an önce yürürlüğe sokmak için Sovyetler Birliği'nin sınır komşusu olduğu devletlerle yaptığı Litvinov protokolüne 1928 yılında ilk katılan devletlerden biri Türkiye olmuştur. 1923-1930 döneminde Türk-Sovyet ilişkileri dostanedir. Ancak Lozan'dan kalan sorunların teker teker çözülmesi sonucu Türkiye'nin batılı devletlerle ilişkilerini normalleştirmesi ve 1930'dan sonra İtalya'nın Türkiye için büyük bir tehdit unsuru olması ile Sovyetler Birliği bu tarihten sonra Türkiye'nin dış politikasında dayandığı tek büyük devlet olmaktan çıkacaktır. 4. Barışa yönelik işbirliği çabaları. 1923-1932 arasındaki dönemde Türk dış politikası Lozan'dan kalan sorunların etkisi altında ve uluslararası ilişkilerin genel seyrinden çok tek tek devletlerin Türkiye'ye karşı izledikleri politikaya göre gelişmişti. 1932-1938 yılları arasındaki dönemde ise Türk dış politikasını uluslararası ilişkilerin genel çerçevesi içinde incelemek gerekir. Türkiye'nin dış politikadaki ana amacı, büyük güçlüklerle elde edilen bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün uluslararası statüko içinde korunması ve sürdürülmesidir. 1932 yılına gelindiğinde genel siyasal durum şudur. Uluslararası ilişkilere dünya ekonomik bunalımı ile ortaya çıkan ekonomik milliyetçilik egemendir. Ayrıca Almanya, İtalya ve savaştan zararlı çıkan öteki devletler, 1919 tarihli Paris Barış Antlaşmaları ile kurulan statükoyu değiştirmek istemekte ve revizyonist bir dış politika izlemekteydiler. Bunların karşısında savaştan kazançla çıkan devletler grubu ise statükoyu sürdürmek için çabalamaktaydı. Bu durumda Türkiye güvenliğini ön planda tutmaktaydı. Bunun için barışın korunması için de ortak güvenlik örgütlerine girmek gerekmekteydi. Ayrıca Türkiye'nin yakın ilişkiler kurmuş olduğu Sovyetler Birliği, Alman ve Japon baskısı altında statükocu gruba kayınca, Türkiye'nin dış politikasına böyle bir yön vermesi de kolaylaşmıştı. Statükocu politikanın ilk belirtisi Türkiye'nin 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne girmesidir. A. Balkan Antantı. Türkiye'nin ortak güvenlik örgütlerine girmek yolundaki ikinci adımı Balkan Antantı'nın kurulmasındaki etkin payıdır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Balkan devletleri Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk ve Yugoslavya bir dizi iç ve dış karışıklıklar içine girmişlerdi. İç karışıklıkların nedenleri iktidar mücadeleleri, Balkan devletlerinin ekonomilerinin zayıflığı ve bölgede iki savaş arasında kurulan faşist diktatörlükler olarak özetlenebilir. Dış karışıklıkların temel nedeni ise bir yanda revizyonist Bulgaristan ile öte yanda statükocu öteki Balkan devletleri arasındaki sürtüşmelerdir. Buna büyük devletlerin Balkanlar mücadelesine müdahalelerini de eklemek gerekir. Bütün bu güçlüklere rağmen Balkan devletleri iki savaş arası dönemde aralarında bir birlik kurmayı başarmışlardır. Bulgaristan'ın revizyonist dış politikası ve Türkiye ile Yunanistan arasında ahali mübadelesini yarattığı gerginlik, iki savaş arası dönemin ilk 10 yılında böyle bir birliğin kurulmasını engellemişti. Ancak 1930 yılında Türkiye ile Yunanistan'ın bu konuda anlaşmaya varmaları, Balkan devletleri arasında Bulgaristan'ın da katıldığı bir dizi Balkan konferansının toplanmasına yol açtı. Bu konferanslarda İtalya'nın etkisinde bulunan Bulgaristan ve Arnavutluk'un revizyonist istekleri tatmin edilemeyince bu iki devlet gruplaşmadan çekilmişler ve 1934 yılında Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında Balkan Antantı imzalanmıştır. Antant'ın hükümlerine göre dört devlet birbirlerinin Balkan sınırları konusunda güvence vermişler ve çıkarlarına yönelen bir tehdit durumunda birbirleriyle görüşmelerde bulunmayı taahhüt etmişlerdir. İki savaş arası dönemin genel çalkantılı havası içinde Balkan Antantı başarılı bir gruplaşma olamamıştır. Başarısızlığının nedenleri gelecek Balkan işbirliği konusunda önemli ipuçları verecek niteliktedir. Bir kere Balkan Antantı küçük Balkan devletlerinin Bulgaristan'ın saldırısına karşı Balkan sınırlarını garanti etmek gibi dar bir askeri amacı olan birliği durumundaydı. Bunun dışında örneğin İtalya gibi büyük devletlerin saldırısına karşı herhangi bir savunma güvencesi vermiş değildi. Türkiye daha başından beri Balkan Antantı'nın genişlemeci büyük devletlere karşı bir blok olması yüzünde çabada bulunmuşsa da başarılı olamamıştı. İkinci olarak Balkan Antantı gerçek anlamda Balkan devletleri olan Bulgaristan ve Arnavutluğu gruplaşma içine alabilecek tedbirler üzerinde fazla durulmadan aceleyle kurulan bir güvenlik kuruluşu olmuştu. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.